Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemal-i hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde bereket kavramı üzerinde durmak istiyoruz. Dilimizin döndüğünce. Bereket öyle bir lütuftur ki bu mübarek ihsana sahip olan her şeye sahip, ona sahip olamayan aslında hiçbir şeye sahip değil. Bereket bolluk demek. Öyle bir bolluk ki taşıp eksilmeyen. Bereket saadet demek. Öyle bir saadet ki hiç bitmemecesine, hiç gitmemecesine yerleşip kalan. Şanı yüce Rabbimiz bitmez tükenmez bir bereket menbaıdır. Veren odur. O verir ve verdiğini artırır. Bitmez kılar. Kara toprağın derinliklerine sakladığı bereketi gökten indirir. Bereketli bir su ile coşturan da doğusundan batısına yeryüzünü bereketle donatan da odur. İnsanlığı uyarsın, alemlere bereketi olsun diye sevgili peygamberimizi gönderen ve ona bitmez bir bereket kaynağı Furkan'ı yani Kur'an'ı indiren de odur. Rabbimiz hayatın merkezine yerleştirdiği insandan berekete kavuşabilmesi için anlamlı bir adım atmasını istemektedir. Bu önemli adım imandır, teslimiyettir. Çünkü insanoğlunun iman ve Kur'an ile berekete erebilir ancak. İmanımızın zirveye ulaştığı rahmet ve bereket ayı bir Ramazan ayını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Tam bu noktada duamız Rabbimin ömrünüze, kazancınıza, ilminize bereket vermesidir. Rabbim sizi bereketten mahrum etmesin inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra şimdi Ramazan ayında yaptığımız uygulamayı bu haftada devam ettirerek yine ülkemiz dışına, bu defa Bulgaristan'a uzanmak ve geçen perşembe itibariyle uğurladığımız Ramazan'ın orada nasıl yaşandığına dair bilgiler sunmak istiyoruz sizlere. Telefonumuzun diğer yanında Bulgaristan Din Hizmetleri Müşavirimiz Sayın Doktor Ulvi Ata bulunuyor. Sayın Hocam, hayırlı akşamlar, programımıza hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar değerli hocam, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sayın Hocam, sizinle Ramazan ayında bir program gerçekleştirmeyi planlıyorduk. Son dakikada yaşadığımız küçük bir kaza sebebiyle programı gerçekleştiremedik. Nasip bugüneymiş. Şu anda benim oturduğum masada onlarca program yapmış olan zat-ı halinizin de çok iyi bildiği gibi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu mikrofonları kanalıyla canlı yayında dünyanın dört bir yanında insanımız sizi dinliyor. Bize bir iki cümleyle de olsa Diyanet İşleri Başkanlığımızın Bulgaristan'daki faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz lütfen?
Memnuniyetle değerli hocam. Doğrusu tekrar heyecanlandım sesinizi duyarak ve böylelikle sizin vasıtanızla Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyenlerle de beni buluşturdunuz. Başta zaten olmak üzere bütün çalışanlarınıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve dinleyenlerimize sizlere selam saygılar sunuyorum. Evladı Fatihan diyar biliyorsunuz Balkanlar.
Evet efendim.
Hristiyan Balkanlar'da çok özel bir konumda. Buradan da buradaki kardeşlerimizin, dindaş ve soydaşlarımızın ayrı ayrı selam ve muhabbetlerini sizlere iletiyorum.
Çok teşekkür ederiz.
Doğrusu Ramazan ayını dolu dolu geçirdik burada da. Anadolu'nun herhangi bir yerleşim yerinde yaşanan o Ramazan bereketini sahuruyla, iftarıyla, mukabeleleriyle, teravihleriyle, efendim hayır hasenatlarla, sadaka fitrelerle, zekatlarla gerçekten dolu dolu geçirdik. Sizin ve değerli dinleyenlerimizin çok iyi bildikleri gibi bu coğrafya bizim aşina olduğumuz coğrafya.
Evet.
Asırlarca Osmanlı'nın burada olduğu ve İslam'ın, Müslümanların, İslami eserlerin, İslami kültürün neşvinema bulduğu bir yerdeyiz. Biraz Osmanlı'dan sonra boynu bükük diye tanımladığım bir evladı Fatihan diyarı burası. Aynı iman, aynı aşk, aynı vecd, aynı iştahla doğrusu din-i mübin İslam'ı yaşama gayretinin burada da olduğunu bu vesileyle ifade etmek isterim.
Sayın hocam, bu programda sizinle konuşurken hakikaten çok heyecanlandım ben de. Çünkü siz aynı zamanda benden önceki dönemde bu programı hazırlıyordunuz bu masada. 2014 Ramazan ayı ortasında siz yurt dışı görevine gidince biz devralmış olduk acizane. Geçen sene 24 Temmuz'da yapmıştık ilk programımızı ve bugün yani 23 Temmuz 2015 tarihi itibariyle aradan tam evet. bir yıl geçti ve şu anda 52. programımızı sizinle gerçekleştiriyoruz elhamdülillah. Bu vesileyle bize geçmiş de olsa Bulgaristan'da Ramazan'ın nasıl yaşandığını, camilerdeki iftarlar ve eda edilen teravih namazları konusunda neler söylersiniz? Özellikle iftar ve sahurlara ait değişik bir uygulama, bir adet, yıllardır sürdürülen bir gelenek söz konusu mu orada?
Burada da değerli hocam, burada da gerçekten geçen yıl hatırlarsanız Diyanet İşleri Başkanlığımız hiç kimse kimsesiz kalmasın diye bir tema işlemişti.
Evet efendim.
Burada da doğrusu komşularıyla bir araya gelip köyde, kasabada, şehirde, çünkü burada köy ve kasaba hayatı hala canlılığını koruyor. Özellikle dindaş ve soydaşlarımızın önemli bir bölümü köy ve kasabadalar. Ve onlar daha çok geleneklerini, örflerini canlı tutmuşlar. Bu asırlarca buradaki yaşanan sıkıntılara göğüs germişler. Yaşanan sıkıntılara belki de imanlarına, ibadetlerine, samimiyetlerine sığınarak göğüs germişler. Onun önemli zaman dilimlerinden birisi de onların ibadet hayatlarını canlı tutan ve burada onları bizi bizeden değerleri dolayısıyla besleyen Ramazan ayı. Ramazan ayında mütevazi iftar sofraları ve hakikaten hiç kimsenin kimsesiz kalmayacağı şekilde hemen herkesin oradan ihtiyacını karşılayabildiği, herkese açık, herkesin davetli olduğu iftar sofraları yaşadık. Bu adeta tenceresinde pişirip kapağında yemek tabirinin tam da iz düşümü olan, yani varlıktan değil ama insanlar paylaşma duygusunu, İnsanlar komşularıyla aynı duyguları, birlikte yaşama duygusunu iftar sofralarında doruğa ulaştırdılar. Dolayısıyla yani burada Anadolu'dan çok farklı bir şey olduğunu söylemem mümkün değil. Ama belki Anadolu'da bundan 50-100 sene evvel yaşadığımız şeylerin burada yaşandığını söyleyebilirim. Buna ilave olarak özellikle Sofya'da Sofya'da bir Banyabaşı merkezde camimiz var. Orada o hiç kimse kimsesiz kalmasın teması Müslümanların dışında gayrimüslim olanların da sofrada buluştuğu, hemen her akşam buluştuğu, sadece bir gün iki günle sınırlı değil.
Evet, hemen Ramazan insanları bir araya getiriyor komple.
Hissedar olduğu sofralara dönüştü.
Evet.
Biliyorsunuz bu sene vakit iyilik vakti teması da gerçekten önemli bir temaydı. Çünkü dünyamız bugün Türkiye'mizde de bugünlerde yaşadığımız hadiselerde gösteriyor ki doğrusu iyi insanlara ve iyi insanların iyiliğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var.
Kuşkusuz.
Bu gök kubbenin, bu arzın yaşanabilir hale gelmesinde sessiz çoğunlukların, iyilerin bir adım öne geçmesi ve dünyamıza iyiliği hakim kılması büyük bir ihtiyaç gibi görünüyor.
Evet Sayın Hocam.
Ramazan bu duygularımızı doğrusu doğru kanaldan doğru ölçülerle beslediği kanaatindeyim ben. O yüzden Efendimizin bir hadisini Ramazan'dan sonra her gün neredeyse dostlarımla paylaşıyorum. Ümmetim Ramazan'ın feyzini, kadri kıymetini bilse bütün yılın Ramazan olmasını ister. Bütün ömrünün Ramazan olmasını ister. Gerçekten öyle. Bunu Ramazan'dan sonra biraz daha yakinen kavrayabildiğimi söyleyebilirim.
Sayın Hocam lütfettiniz ve programımızın konuğu oldunuz. Biz kesinlikle biliyoruz ki siz burada söylediklerinden daha fazlasını yapıyor, daha fazlasını yaşıyorsunuz orada. Son olarak bizi dinleyen dinleyicilerimize gene Türkiye Radyo Televizyon Kurulu kanalıyla bir mesajınız, özel bir mesajınız var mı?
İlham Hocam ben doğrusu çok teşekkür ediyorum. Siz programı o kadar zenginleştirdiniz, o kadar güzelleştirdiniz ki hepimiz tiryakisi olduk sizin vasıtanızla bu kanalın. Başarılarınızın devamını diliyorum ve aracılığınızla bütün dinleyenlerime hayırlı günler, bereketli günler diliyorum. Allah dualarımızı, niyetlerimizi, tevbelerimizi kabul etsin. Nice Ramazanlara, nice bayram ve Kadir gecelerine sağlık, afiyet içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde iyilik yaparak iyilerle birlikte kavuşmayı niyaz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ilginize.
Efendim tekrar gönül dolusu teşekkür ediyoruz. Sesinizi bu vesileyle bir daha duymuş olduk. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Bu vesileyle Bulgaristan ve dünyanın dört bir yanında şu anda bizleri dinleyen kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, bizleri dinleyen herkese selam ediyor. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olunuz efendim.
Çok teşekkür ediyorum sizler de.
Değerli dinleyicilerimiz, bu güzel buluşmanın, bu özel buluşmanın ardından dilerseniz şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Fatih Okumuş hocamız bugün Amine Resulü yani Bakara Suresi 285 ve 286. ayet-i kerimelerini okuyacak. Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Mekke'nin fethedildiği gün yüreğinin kapılarını İslam'a açan zengin insan Hakim bin Hizam, Mekke'nin fethinden bir ay sonra yaşanan Huneyn imtihanında Müslüman saflarında yerini almış, İlk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen devasa ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı hakimin. Peygamber Efendimiz'e gelerek kendisine az bir mal verildiğinden şikayet edince Peygamber Efendimiz ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ama o ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını istiyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı Efendimiz. Çünkü o hayatı boyunca kimin ricasını görmezden gelmişti ki bunu reddetsin. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Dudaklarından mal arzusu dolu cümleler tekrar tekrar dökülüyordu. İşte o zaman önce onun üçüncü isteğini de yerine getiren Hazreti Peygamber ardından hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için de o malın bereketi kaçar. Hakim bin Hizam bu sözlerden öylesine etkilenmişti ki, "Ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," demişti. İşte böyle söyleyen hakim gerçekten de sözünü tutmuş, Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almamış, reddetmişti. Bu cümleyi ona söyleten, Hazreti Peygamber'in mübarek dilinden aldığı uyarı ile bereketin sırrını çözmesiydi. Bereketin sırrını çözmesiydi. Mübarek Peygamber'in gani gönlünden taşan cümlelerle hakimin hırsı bir ikazla o anda körelmiş, tamahkarlığı sönüvermişti birden. Değerli dinleyicilerimiz, bilinmeli ve böylece kabul edilmelidir ki, hatadan sakınıp güzel davranışa odaklanan iman dolu kulları için yerlerin ve göklerin bereket kapılarını sonuna kadar açacaktır Yüce Allah. Bu onun Araf suresi 96. ayetindeki vaadidir insanlara. Yeter ki insan buna inansın ve gönülden teslim olsun Yaradanına. Yeter ki Karun'un malı aldatmasın zihinleri. Karun'u hatırlayalım birlikte. Onun hazinelerinin anahtarlarını bile güçlü bir topluluk zor taşımaktadır ama kazancı bereketli değildir. Ona hiçbir hayır getirmemiştir. Zira zenginlik onu şımartmış, yeryüzünde bozgunculuğa sevk etmiş ve neticede hem kendisini hem de sarayının yerin dibine geçirilmesine yol açmıştı. Kasas suresi 76 ila 81. ayetleri bunu öğretmektedir bize. O halde her şeyin özüne bereketi yerleştiren kudret sahibine inanmayıp gönlünü onun rızasına bağlamayanları acı bir pişmanlık beklemektedir, bunu bilelim. Bu gerçeğe gönlünü rağm eden bizler her şeyin özüne bereketi yerleştirmeli. Asıl bunu, yani bereketi dilemeliyiz Rabbimizden. Sebe kavminin cennet misali ibretlik bahçelerine aldanmamalı gözler. Evet, sağda ve solda uzanıp giden yemyeşil bahçelerdi ama bereketli değildi onlar. Zira onlar kendilerine verilen bunca rızıktan yiyip Rablerine şükretmeleri gerekirken yüz çevirdiler ve nankörlükleri sebebiyle arim seliyle cezalandırıldılar Allah tarafından. Çünkü bereket çok olanda, yığılanda, biriktirilende değil, Rabbe doğru atılan adımdadır. Bereket ancak onunla kaimdir ve kerem sahibine bağlanmayan her niyetin semeresi bereketsizliğe mahkumdur. Bereketi isteyen herkes Allah Resulü'nün dilinden şu düsturu unutmamalıdır: bereket Allah'tandır. Cenab-ı Hak alemlere rahmet olarak son elçisini görevlendirirken onunla kullarına bereketi yollamıştı aslında. Peygamber Efendimizin bizatihi kendisiydi bereket. Adı güzel, kendi güzel Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlara Rablerini tanıtacak. Onlar da bu mutlak yaratıcıya iman edip gönül vereceklerdi. Hayatlarını onun rızasıyla şekillendirmelerinin neticesinde de berekete nail olacaklardı elbette. Öyle de olmuştu. Çünkü o mübarek peygamberin sohbeti bereket, duası bereket, yürüyüşü bereket, seferi bereket, velhasıl onun varlığı bereketti insanlık için. Değerli dinleyicilerimiz, sevgili peygamberimizin hayatı bizim için en nadide bereket örnekleriyle bezenmiştir. Bunlar sadece onun çağında hapsolan birer hatıra değil, bugün de tazeliğini koruyan birer öğüttür insanlığa, ibrettir, örnektir. Bereketi hayatınıza nasıl davet edebileceğimizi anlatır bize onun hayatı ve sözleri. Günümüzün bereketten mahrum kalmış, tamahkar ve çaresiz yüreklerine asırlar öncesinden yazılan birer reçetedir onun hayatı. Bir gün bakarız, Hazreti Peygamber babasından kalan borçları ödeyemediğini ve alacaklıların kapısında beklediğini yana yıkıla anlatan genç sahabi Cabir bin Abdullah'a hurmalarını toplayıp sınıflamasını söyler. Sonra bereketin bir daha hiç çıkmamacasına üzerlerine sinmesini arzular gibi kendisi de bizzat orada bulunur Peygamber Efendimiz. Onun mübarek desteğiyle hurma öylesine artar ki bütün borçlar ödendiğinde bile hala el değmemiş gibidir. Ders vermektedir ümmetine Peygamberimiz. Borçlunun elinden tutmaya hele bir niyet edin. Bakın mal nasıl da berekete boğuluyor. Anladınız mı bereketi hayatımıza nasıl davet edebileceğimizi? İhtiyaç sahibinin yanındadır Efendimiz her daim. Yardım ederseniz yardım olunursunuz. Merhamet ederseniz merhamet olunursunuz. Veya bunun aksi de geçerli. Bunu da Peygamber Efendimizin dilinden öğrenmekteyiz. Men la yerham, la yurham. Merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz karınları aç ama gönülleri tok, maldan ve evlattan uzak ama peygambere yakın Suffe ehline bir tas süt ikram eder bir gün. Sütü odanın içinde elden ele dolaştıran Ebu Hureyre ise daha onları Hazreti Peygamber'in ikramine çağırdığı andan itibaren endişe içindedir. Bu bir tas süt bunca kalabalığa yetmeyecektir diye endişe eder. İşte böyle düşünmüştür ama herkes içmiş ve hatta sonunda kendisi de kana kana içmiştir aynı sütten. Bu bir mucizedir aslında. Bunun adı berekettir. İnsanlığa şunu göstermektedir rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Fakire yardım için kollar sıvanınca işte böyle bereket taşar sadakadan. Çünkü sadaka malı eksiltmez buyurur. Bir bilseniz Rabbiniz helal kazançtan verilen o sadakayı nasıl hoşnut bir eda ile kabul eder ve küçücük bir hurmayı bile dağ kadar olana dek nasıl bereketlendirip o sadakayı veren kimseyi mükafatlandırır Allah Teala. Resulullah'ın dostları Hendek Savaşı öncesi Medine'de o geniş hendeyi kazarlarken de aynı berekete şahit olurlar. Aç oldukları bir sıra sofraya davet edilir sahabe-i kiram efendilerimiz. Ellerinde bulunan ekmeğin ve hazırlanan az miktardaki yemeğin bu kadar insana yetmeyeceğini düşünerek endişelenmektedir ikram sahibi Cabir bin Abdullah. Zira peygamberimizi yemeğe davet ederken bunca insanı hesaba katmamıştır. Endişe dolu ev sahibini ve bu endişeyi gideren tevekkül dolu eşi o gün o mütevazi sofrada Allah'ın bahşettiği bereketle bir orduyu ağırlar. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun buyuran Peygamber Efendimizin bu hadisede de mesajı yine bütün insanlığadır. Siz cömertçe misafirinize kapılarınızı açtığınızda cömertlerin en cömerti olan Rabbiniz de size bereket kapılarını öylece açacaktır. Bundan hiç kuşkunuz, hiç şüpheniz olmasın. Değerli dinleyicilerimiz, insanlar Peygamber Efendimiz döneminde canlarını ortaya koydukları çetin dönemeçlerde adanmışlığın bereketini defalarca tecrübe etmişlerdi. Mesela bindikleri develeri kesmekten başka çarelerinin kalmadığı bir açlık sınavında ortaya yayılan yaygının üzerinde toplanan birkaç avuç yiyecek onları bereketle buluşturur. Öyle bir bereket ki ne dolmamış bir kap ne de arkasında doymamış bir nefer bırakır. Çünkü onlar bir duvarın birbirine geçmiş tuğlaları kadar sıkı bir örgüyle kenetlenmelerini öneren Peygamber Efendimizin tavsiyesine uymuş, yardımlaşarak bereketi çağırmışlar. Allah da bunu lütfetmiştir onlara. Dedik ya, Peygamber Efendimiz onlara bereketi hayatımıza nasıl davet edebileceğimizi öğretmiş, Onlar da bunu bizzat yaşamak suretiyle uygulamış, berekete de kavuşmuşlardır elbette. Sanılanın aksine bütün bu örnekler geçmişe gömülen birer gelir geçer mucize veya Kur'an diliyle ifade etmemiz gerekirse eskilerin masalları, esatirül evvelin, evet onların iddia ettikleri gibi eskilerin masalları değildir bunlar. Aksine kıyamete dek her gün tekrarlanan gerçekliğin Peygamber Efendimizle yaşanan zirvesidir. Bereket gerçeğini olaylarla gölgelememeli. Zira mucize olan bereketin bizatihi kendisidir. Evet gizlenir bazen ama asla ulaşılamaz değildir bereket. Bir dem gelir, bir an gelir, bir zaman gelir, açılır ve hayran eder kendisine hasret yürekleri. Yeter ki insanoğlu bunu dilesin Rabbinden. Bunun için gayret sarf etsin, çabalasın. Bunun için özellikle Peygamber Efendimizin öğütlerini can kulağıyla dinlesin. Bunun için Peygamber Efendimizin insanlara zamanın bereketli dilimlerini kollamayı önerir. Ve kendisi de sabahın erken saatleri ümmeti için bereket kaynağı olsun diye dua buyurur Efendimiz. Sonra Ramazan ayı içerisinde 29 kez bu yıl tecrübe ettiğimiz sahur vaktinin bereketini vurgular defalarca Peygamberimiz. Sahura kalkın çünkü sahurda bereket vardır. Tesahharu fe inne fis sahuri bereke. Sahur yemeğini yiyiniz çünkü sahur yemeğinde bereket vardır beyanını ulaştırır bizlere. Biz de bunu dileyip gecenin orta vaktinde bunu diledik Ramazan boyunca 29 kez. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz hayatını bereketlendirmesi için ümmetine reçeteler yazmıştır adeta. Söz gelimi akrabalarımızla düzenli ve olumlu bir ilişkiye önem vermesini öğütler ve rızkının genişletilmesini ve ömrünün bereketlenmesini arzu eden akrabalarını görüp gözetsin. İşte Peygamber Efendimizin bereket için reçetesidir bu. Rızkının genişletilmesini ve ömrünün bereketlenmesini arzu eden akrabalarını görüp gözetsin. Hepimiz biliriz. Nice ömürler vardır uzun ama verimsiz. Nice ömürler vardır uzun ama verimsiz. Huzursuz, uğursuzdur. Öte yandan nice ömürler yaşanır. Kısa zannedildiği halde asırlara sığacak kadar bereketli, anlamlı ve hayırlarla doludur. Rabbim sizlerin de rızkını genişletsin ve ömrünüze bereket versin. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz bir gün küfür çıkmazında bocalayan bir misafirine süt ikram eder. Adam doyma kanma bilmez bir kimse olmalı ki üst üste tam 7 tas süt içer. Ama ertesi sabah Allah'ın lütfu, keremi, ihsanıyla İslam'ın aydınlığına uyanan, hidayete uyanan aynı insan artık Muhammed ümmetinin bir ferdi olduğu gün ikram edilen bir tas süt ile doymuş, bir tas süt ile yetinmesini bilmiştir. İşte bu duruma şahit olan Peygamberimiz bereketi izah için mümin bir mide dolduracak kadar içer. Mümin bir mide dolduracak kadar içer. Kafir ise 7 mide doldurana kadar içer. İçer ama doymaz buyurur. Müslim ve Tirmizi'de geçen hadis-i şeriflerinde. Kanaat olmayınca, paylaşmayı bilmeyince, bereket olmayınca işte böyle olur. Müminin tok gözlülüğü vardır. Kanaatkarlığı vardır. Her şeyden öte yediğinin bereketi vardır. Çünkü mümin yemeği topluca yiyin ve başlarken Allah'ın adını alın ki bereketli olsun. Yemeği topluca yiyin ve başlarken Allah'ın adını anın ki bereketli olsun buyuran peygamberinin sözünü dinleyerek ağzına besmelesiz lokma koymaz. Yine yemeğinin bitiminde Rabbine şükür ve bereket dolu dualar eder. Çünkü Peygamber Efendimiz اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ تَعَامًا فَلْيَقُلِلَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا ف۪يهِ وَاَتْعِمْنَا خَيْرًا مِنْ buyurur. Yemek yediğinizde Allah'ım bu yemeği bizim için bereketle eyle ve bize bundan daha hayırlısını yedir. Allah'ım bu yemeği bizim için bereketle eyle ve bize bundan daha hayırlısını yedir desin buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. İşte böylesi bir itina ile beslenen bereketle bakarsanız meseleye, bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği dört kişiye ve hatta dört kişinin yemeği sekiz kişiye yetecektir. Buna itimat edin. Mümin rezzak olan Rabbinin kendisini her halükarda doyuracağına olan inancı sarsılmazdır. Yeter mi endişesi taşımaz ve inceden inceye tartıp durmaz. Denir ya, sayarsan bereketi kaçar diye. İşte öyle. Nitekim Allah Resulü de saymasaydın, tartmasaydın, sonunu silkelemeseydin yer dururdun, bitmezdi şeklinde uyarıda bulunmuştur. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'ya ver ve hesap etme. Esma, ver ve hesap etme. Yoksa Allah da sana hesaplayarak verir diyerek ikaz etmiştir Peygamber Efendimiz. Müslümanın inancı gereği sımsıkı yapıştığı dürüstlük düsturu da berekete çağrıdır. Yalan ise kutlu ve mübarek oluştan uzaktır. Peygamber Efendimiz yalan yerine edilen yemin malın sürümünü artırır fakat bereketi yok eder. Yalan yere edilen yemin malın sürümünü artırır fakat bereketi yok eder. Yüce Yaratan öbür dünyada yalan yere yemin edenin yüzüne bile bakmayacak ve onunla konuşmayacaktır buyurmaktadır. İşte bunu da unutmayınız. Bu noktada Peygamber Efendimizin müjde ve ikazı karşılar inananları, alışverişte bulunanlar eğer doğruyu söyler ve malın ayıbını açıkça dile getirirlerse alışverişlerinde kendilerine bereket ihsan edilir. Ama yalan söyler ve malın kusurlarını gizlerlerse alım satımlarının bereketi yok olup gider buyurur. Peygamber Efendimiz çevresini kuşatan her bir varlık için bereket niyazında bulunur. Allah'ım şehrimize ve ölçeklerimize bereket üstüne bereket ver duası işte buna örnektir. Peygamber Efendimizin bereket dolu duaları bazen ticaret için, bazen rızkın genişlemesi için ve bazen de yeni kurulan bir ailenin huzuru içindir. Şimdi tekrar başa dönelim ve soralım. Nedir Hakim bin Hizam'ın kendisine yapılan uyarı sonrasında hayatına yansıttığı sır? O sırrı yakalayabilmek lazım. Hani Peygamber Efendimizin tavsiyesi üzerine artık istemekten tamamen vazgeçmiş, verileni de kabul etmemişti ya. Niçin böyle yapmıştı? Bu sırrın kapılarını aralamak için acaba bize düşen nedir? Kendimizde neleri değiştirmemiz gerekir? İşte bunu düşünelim. Bunu iyi düşünelim. Ne mutlu o sırrı çözebilenlere. Değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin sonuna doğru yaklaşırken şunları da ifade etmek istiyorum. Berekete dair Peygamber Efendimiz döneminde yaşanan olaylar hayatımıza yansımayı beklemektedir. Peygamber Efendimiz'e döneminde yaşanan olaylar hayatımıza yansımayı beklemektedir. Ahlaki erdemlere sahip olmakla bereket arasında sıkı bir bağ vardır. Yoksula, borçluya, darda kalmışa yardım, misafire ikram ve zor günlerde el ele verme ve elbette yakınlarımızla ilişkilerimizi sıkı tutma. İşte bütün bu güzel hasletler her çağda berekete vesiledir bizim için. Peygamber Efendimiz akrabalarla ilişkiyi koparan cennete giremez. Akrabalarla ilişkisini koparan cennete giremez. Hayırlar içerisinde sevabı en süratli olanı iyilik yapmak ve akraba ziyaretinde bulunmaktır. Şehirler içerisinde cezası en süratli olanıysa zulmetmek ve akrabalarla alakayı kesmektir buyurarak bizleri bu konuda hassasiyetle uyarmaktadır. Tekrar edelim. Bereket saymamaktır. Hesaplamamaktır. Aç gözlülükle kaşığı daldırmamaktır. Bereket aldığında değil verdiğindedir. Bereket ötekini kendine tercih etmektir. Yapabiliyor musunuz? Deneyin bakalım. Bereket ötekini kendine, insanın şahsına tercih etmektir. Kur'an ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa bize çok basit olmasına rağmen mantığımıza aykırı gibi duran bir bereket kuralını öğretmektedir. Bereketin temel kuralı şudur. Sahip olduklarının artmasını istiyorsan bereketin temel kuralı. Sahip olduklarının artmasını istiyorsan onları artırmaya ve saklamaya bakma. Aksine azaltmaya, dağıtmaya ve paylaşmaya bak. Eğer artmasını istiyorsan. Çünkü mal, ilim, rızık ve sevgi almakla değil vermekle artar. Çünkü sadece verebildiklerin gerçekte senindir. Vermediklerini, veremediklerini tüketmişsindir zaten. Bir yandan onlar tükenmiştir, bir yandan da onlar seni tüketmiştir. Bereket, sahip olduklarının esaretinden kurtulduğunda ulaştığın gönül huzurudur. İsraftan, hırs ve tamahtan, nimete karşı nankörlükten çok önemli. Allah kimseyi nimete karşı nankör etmesin. Allah kimseyi nankör etmesin. Sahtekarlıktan ve abartılı bir rızık endişesinden, evet, herkes rızkının peşinde olur ama abartılı bir rızık endişesi bizi yanlış yollara götürür. Abartılı rızık endişesinden uzaklaştığında ne zaman uzaklaşırsan berekete yaklaşmışsındır. Ve sevgili Peygamberimiz bereketin bizim bakışımızla, tutumumuzla, hayat tarzımızla ilgili olduğunu asla unutmayalım diye her namazımızın sonunda okuduğumuz salavatı bereket duasıyla yapmayı öğretir bize. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin âline, ashabına, ümmetine bereket ver. Tıpkı İbrahim'e ve İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi. Kuşkusuz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın Rabbim. Rabbim sizlerin de hayatına, kazancına, ilmine, irfanına ve nefesine bereket versin inşallah. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna yaklaşırken bir dinleyici sorumuz var. Onu cevaplamak istiyorum. Dinleyicimiz Kadir Gecesi hakkında bilgi verir misiniz şeklinde bir soru yöneltmiş bize. Her ne kadar Kadir Gecesi'ni bir hafta önce ihya etmiş de olsak sorunun önemine binaen dinleyicimizin bu sorusunu özetle de olsa cevaplamak istiyorum. Bu vesileyle Kadir Gecesi sorusunu görünce Urfa'dan, Şanlıurfa'dan bir başka dinleyicimizin gönderdiği oruç hatırasını da aktarmak istiyorum sizlere. Mekke Katrancı, Leyla ile Kadir başlıklı mailinde diyor ki bize göndermiş. Hala hatırlarım. 6 yaşındaydım ve Ramazan ayı yine yaz mevsiminde tutuluyordu. Urfa'nın o çöl sıcağında oruç tutmak çok zordu o yaşta. İftara yakın dudaklar kurumuş, diller suskun bekliyor suyla vuslatı. O gece sahura kalkmıştı ev halkı. Uyandım oturdum sofraya. Yarın ben de oruç tutacağım dedim. Olmaz. Sen daha küçüksün, dayanamazsın dediler. Ne kızardım şu küçük lafına. Bir an önce büyümek istiyordum. Sonra da pişmanlık duyacağımı bilmeden tabii. Tutturdum oruç tutacağım diye. O zaman dedi babaannem, Leyla'yı Kadir'de tutarsın. O gün çok sevap. Olur dedim. Leyla ile Kadir'in geleceği günü bekledim sabırsızlıkla. O gece sahura kaldırdı annem beni. Hadi kalk bakalım sahura. Heyecanlandım, kanatlanıp uçacaktım. Tıka basa doldurdum karnımı, yemekten çok su ile. Öğlen olunca annem, çocuklar ilk ezanda iftar edebilir dedi. Olmaz dedim, sizinle açacağım orucumu ben. Ve vakit geldi, top atıldı, ezanlar okundu minarelerden. Bana özel bir sofra kurulmuştu küçücük bir tepsi içinde. Dedemin aldığı şekerler, babamın aldığı çikolatalar, anacığım çok sevdiğim yemeklerini yapmıştı yine. Babaannem çay tabağına bir mum dikmiş, tepsime koymuştu. Ha unuttum, bir de harçlık vermişlerdi orucumu bozmadım diye. Zafer kazanmış komutan edasıyla kurulmuştum tepsinin başına. İftar sonrası dikildim babaannemin karşısına. Sıkılmıştım beklemekten, sordum. Ne zaman gelecekler diye. Kimler dedi babaannem. Leyla ile Kadir dedim. Herkes bastı kahkahayı. Bozulmuştum. Kucakladı beni babaannem her zamanki şefkatiyle. Anlattı Leyla'yı Kadir'in faziletini. Çocukluk işte ne kadar anladıysam. Çok yorulmuştum. Gözlerim kapanıyordu. Yastığımın altında dedemin şekerleri, topladığım harçlıklar, yüzümde tatlı bir tebessüm, dalıp gittim düşlerime. Kalemine sağlık. İlgin için teşekkürler Mekke Katrancı. Programımıza da renk katmış oldunuz böylece. Şimdi bir de biz anlatalım özellikle mübarek Kadir Gecesi'ni. Kadir Gecesi değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gecedir. 2015 yılı itibariyle 13 Temmuz Pazartesi günü idrak ettik Kadir Gecesi'ni. Allah tekrarına nasip etsin. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gecenin adıdır Kadir Gecesi. Kur'an-ı Kerim'de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sure vardır. Kadir Suresi. Bu surede Yüce Allah şöyle buyurur. Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? İnna enselnahu fi leyletil kadir. Biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Hayrun min elfi şehr. Kadir Gecesi 1000 aydan hayırlıdır. Kadir Gecesi 1000 aydan hayırlıdır ne demek? 1000 ay 30.000 gün demektir. Yıl olarak da 83 yıl etmektedir. Yani Allah Teala bize değer olarak ömrünüzün tamamı bir tarafa, Kadir Gecesi bir tarafa demektedir. Kadir Gecesi 1000 aydan, Kadir Gecesi 30.000 günden, Kadir Gecesi 83 yıldan daha hayırlıdır çünkü. Rabbimiz bize ömrünüz bir tarafa, Kadir Gecesi bir tarafa demektedir. Melekler ve Cebrail o gece Rablerinin izniyle her türlü iş için o inerler ve inerler. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir inanmış gönüller için. Ayetteki ifadelerden anlaşıldığı üzere değerli dinleyicilerimiz, İslam'daki en faziletli gece Kadir Gecesi'dir. Bu geceye Kadir Gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim Kadir Gecesi'ni faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Kim Kadir Gecesi'ni faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Bu gece, bu sene geçti. Rabbim gelecek seneye nasip eylesin inşallah. Hazreti Ayşe annemiz demiştir ki, Resulullah'a ey Allah'ın Resulü, Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim diye sordum. Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim? Resulullah, Allahümme, Allahümme inneke afuvvün, tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım, sen çok affedicisin, affı seversin, beni de affeyle. Allah'ım, sen çok affedicisin, affı seversin. Şu anda bizleri dinleyen bütün mümin kardeşlerimizi de affeyle. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ile birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımıza Sami Özer'in bir ilahisiyle son veriyoruz. Sami Özer bu akşam "Bu aşk bir bahri ummandır" diyecek. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
İçenlerde humar olmaz. Salatullah selamullah, salatullah selamullah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah. Derviş olan kişi deli olan olur. Aşk nedir bilmeyenler ana güle yan olur. Aman aman, aman aman, aman aman, aman aman, ana güle yan olur. Gülme sakın sen ana, iyi değildir sana. Kişi neye gülerse başa gele yan olur.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.